Lucien, Can Dündar, 22. ayrım. 117. 1922 yazı Viyana. Mayıs 1922. Tanışmalarının 10. yıl dönümüydü. Ama mektuplarında bunun kutlamasından ziyade parasızlığın kederi ve hırçınlığı vardı. Lucien'in kendisine Hamid'in hediye ettiği pırlanta iğneyi ondan gizli satması tartışma konusu oldu. Hamid onu yine susarak cezalandırdı, yazarak ödüllendirdi. Lucien kısılıp kaldığı bir bahçenin duvarının önündeydi. Duvarın arkasında özlemini çektiği cennet olduğuna inanıyordu ama duvarı aşamıyordu. Onun duvarı da Hamid'inkiyle aynıydı, parasızlık ve bu ona acı veriyordu. Çaresizlik içinde Hamid'e hırkalar örüyor, ona ağabey Nasuhi Bey'den miras kalan şiirleri hatırlatıyordu. Ne kilerde zahiremiz kaldı, ne dolaplarda faremiz yarep. Şemimiz mahitaptır geceler, ne siyahmış sitaremiz yarep. Ne kilerde zahiremiz kaldı, ne dolaplarda faremiz yarap. Işığımız mehtaptır geceleri, ne karaymış yıldızımız yarap. Haziranda Viyana'ya gelmemi engellemek için paramı aldılar. Birkaç bin lira parayla yola çıkamam diye yazdı. Venedik'teki altın kafesinden kaçmak istiyor ancak satmaya kalktığı kafes kilidinin kendisine ait olmadığını üzülerek öğreniyordu. Kendisini zayıf ve aciz hissediyordu. Büyük taarruzun zafer haberleri Avrupa'ya ulaşınca Hamid heyecanla bavul toplamaya başladı. Artık bir an önce dönmek istiyordu. Lucien ise hala tedirgindi. Bu kadar sabrettikten sonra biraz daha bekleyin. Vatan topraklarınızı çiğneyen yabancıları görmeye katlanabileceğinize inanıyor musunuz? Gazete okumuyor musunuz? Ne kadar incitici ve nahoş olay oluyor. Kulağınıza gelmiyor mu bunlar? Beni dinleyin. Biraz daha bekleyin. Bu kabus bitecek. Kurtuluş günü gelecektir. İnanıyorum buna, yanılmam ben. Güzel günler göreceğiz yakında diye yazdı. Yakındı gerçekten de. İzmir'in işgalden kurtulup Yunan ordusunun defedilişini haber aldıklarında sevinçten deliye döndüler. Lucien Türk birliklerinin İzmir'e girişini kutlamak için Venedik sosyetesine bir yemek verdi. Yemeğe Prenses Izvolski, Kontes Porta, Dük ve Düşes Gatinliler katıldı. Günün önemi nedeniyle Türk yemekleri pişirmek istedi ancak aşçı bu işten hiç anlamıyordu. O yüzden menüyü hazırlamak, yemeklere yardımcı olmak zorunda kaldı. Ama her zahmete değecek bir sevinç içindeydi. Hamid ise haberi aldığında kutlama için Avusturya'daki Türkler ve eski müttefik Avusturyalılardan dostlarıyla Grand Hotel'de yemeğe gitti. Sofrada neşeden mest olduklarını gören bir Avusturyalı yanlarına yaklaşıp hangi milletten olduklarını sordu. Kemali Yundanız cevabını verdi Hamid. Adam bunu işitir işitmez elini sıkıp tebrik etti. Ben de Kemalistim dedi. Avusturya ordusunda miralaydı. Harpte gördüğü zulmün memleketinin parça parça edilmesinin acısını çekiyordu. Eğer bizim de başımızda bir Mustafa Kemal bulunsaydı Avusturya kurtulur ve Türkiye gibi yeniden hayat bulurdu dedi. Hamid bu sözler karşısında Avusturya için üzüldü. Fakat Türkiye için gururlandı. Bu sahneyi Sezai'ye şöyle yazdı. Seninle ben bir zamanlar Kemalist idik. Şimdi iki defa öyle olduk. Burada tanıdığım İngilizler bile bu Kemal namındaki büyük, pek büyük askeri hararetle alkışlıyor. Eminim ki Trakya'yı, Türkiye'yi kurtarmakla yetinmeyecek, birçok mucizevi halaskarlıklarda da bulunacaktır. Allah ömrünü uzun etsin. Aynı gün Süleyman Nazif'e yazdığı mektubun sonunda ise şu satırlar vardı. Bugün millet ve memleketimize yeni bir hayat bağışlayan o parlak dehayı benim fakirhanemde tanımıştım. O gün ellerini sıktığım Mustafa Kemal'in ayaklarını öpmeli değil miydim? 118. Venedik Cuma 8 Eylül 1922. Efendiciğim, dün yazmak istiyordum size ama 24 saat daha beklersem Türk birliklerinin İzmir'e giriş tarihinde mektuba koyabileceğimi düşündüm. Gazeteleri okuyorsunuzdur tabii ki ve şahane olayı da öğrenmişsinizdir. Allah'a şükür bu kadar çaba ve fedakarlık boşa gitmemiş. Bütün alçakça yorumlara rağmen bugünleri de gördüm ve büyük bir keyif neşe içerisinde benim için gene de tam bir mutluluk bu. İşte bir kez daha sizinle ilgili şeylere bağlı olduğumu gösterme fırsatı. Acele yazın bana. Olayların sizi ne kadar mutlu ettiğini sizden öğreneyim. Her sabah çılgınca bir sabırsızlıkla gazeteleri bekliyorum. Evin tamamı benim duyduğum heyecanla alt üst olmuş durumda. Kahvaltı tepsisini getirdikten sonra yatağımın başında duran Mitzi bile büyük bir heyecanla son haberleri bekliyor. Sanırsınız ki bu haberler Türkiye ile ilgili değil, Avusturya ile ilgili. Baş ağrılarınız ne durumda? Haydi haydi, şimdi hasta olma zamanı değil, mutlu olun. Gökyüzündeki en küçük bir bulut parçası olmasın. Sizi kucaklıyorum ve seviyorum. Lucien. Venedik, Perşembe, 14 Eylül 1922. Gözümün nuru efendiciğim, mektubunuzu biraz önce aldım. Sizin sevinciniz dolayısıyla benim de nasıl sevindiğimi düşünün bir. Zaferler birbirini izliyor ve her gün biraz daha ilerliyoruz. Ne kadar mutluyum. Ah Trakya, Edirne ve İstanbul'da alınabilseydi bir. Türk ulusu harcadığı dev çabalar göz önünde bulundurulursa daha fazlasını hak ediyor. Ah bu zafere bazı parıltılar ekleyebilmek için biz de bir şeyler yapamaz mıyız? Zavallı askerlerimiz. Nasıl yiğitçe savaştılar. Önceki mektubumu okurken sevinç gözyaşları döktüğünüzü söylüyorsunuz. Onların şerefine, onurlarına, şan ve şöhretlerine içiyorum ben bu sevinç gözyaşlarını. Viyana'daki tanıdığım ve tanımadığım bütün Türkleri benim tarafımdan tebrik edin. Sağlığınızla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Nasılsınız? Allah aşkına iyi olun. Ülkenizin size ihtiyacı var ve Abdülhak Hamid'in kaybının yerini hiçbir şey dolduramaz. İlgileneceğiz, çözeceğiniz, iyiliğe ve doğruluğa taşıyacağınız yeni konular olacak. Reddetmeyin. Dehanın bedeli yurttaşlık görevi bu. Ellerinizden öpüyorum ve küçük bir yansıması olarak kalmak istediğim ruhunuza sığınıyorum. Lucien. Venedik, 20 Eylül 1922. Efendiciğim, olayların gidişatından ne kadar memnun olduğumu bir kez söylemek istiyorum size. Neşe ve sevinç içinde yüzüyorum ve öyle bir Türk ruhu içinde olduğumu hissediyorum ki kendim de şaşırıyorum buna. Beni getirdiğiniz bu ülkeye nasıl bu derece adapte olabildim? Vatan, insanın mutlu olduğu yerdir derler. Türkiye'deki kadar mutlu olduğum başka bir yer var mı? Sanmıyorum. Daha mutlu ve daha mutsuz olduğum bir yer daha olmadı. Ama kabul etmek gerekir ki aradan belli bir zaman geçince duygularımızı etkileyen birçok şey çıkıyor ortaya. Bunlar eski fikirlerimizi değiştiriyor, yeni fikirler getiriyorlar kafalarımıza. Gelişme diyorlar buna. Oysa devrim demek gerekir. Birlikte geçen yıllarımız bu anlamda etkilemiştir beni. Benim olmayan görme ve düşünce biçimlerinin bana özgü şeyler olmasının tek nedeni, sizin görme ve düşünme biçimleriniz olmasıdır. Gerçekten benim benimsemiş olduğum vatan Türkiye midir yoksa siz misiniz? Her neyse, sizi sevdiğim gibi sevmek, sizden gelen ve sizden doğan her şeyi sevmek demektir. Ben sizin Turanlı kanınızdaki bilinen ve bilinmeyen her şeyi kesinlikle kabul ediyorum. Burada her şey yolunda. Sağlığım iyi. Ama birkaç günden beri bir sabırsızlık duygusu kapladı içimi. Hareket etmek, başka bir yerde olmak istemiyorum. Şimdi sözünü ettiğim kabullenme duygusunun etkisi olmasın bu. Anadolu ovaları nostaljisi sarmış olmasın beni bu kadar çabuk. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. 119. 1922 kışı, Viyana. Artık Hamit'in kendini kilitlediği bu sürgünü beklemesi için hiçbir sebep yoktu. Lakin onu buraya savuran belirsizlik hala devam ediyordu. Ayan mecliste dağılmış, kendisi emekliye sevk edilmişti. Devrilen kadrolara mensup olmadığı gibi devirenlere de mensup değildi. Bir zamanlar Osmanlı elçisi sıfatıyla itibar gördüğü Avrupa başkentlerinde kart vizitinin de şahsiyetinin de bir hükmü yoktu artık. Hep özendiği kıyafetleri de şiirleri gibi parıltısını kaybetmiş, eskimiş, gözden düşmüştü. Ne dönecek kudreti ve parası vardı, ne onu hatırlayan, çağıran kimsesi. Bir zamanlar etrafını hürmetle kuşatan çevresi sular gibi çekilmiş, Onu kuraklıkta bir başınalığa terk etmişti. Viyana'dan Süleyman Nazif'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Ben sıra servilerdeki yuvamda ne kadar bahtiyardım Nazif. Oradaki devlet kuşu uçtu gitti ve bana yadigar olarak birkaç kanat parçası bıraktı. Tufan yemiş bir harabe halindeydi. Viyana'da işsiz, sıfatsız, parasızdı. Kendini kimsesiz, unutulmuş, işe yaramaz hissediyor, kederini eski dostu içkiyle paylaşıyordu. Alkollü gıdasına dönmüştü. Viski sodayla kahvaltı ediyor, gün boyu fasılasız içiyordu. Lucien'in şu lanetli birkaç damla zehir için hayatınızı mahvetmeye devam edecek misiniz sorularında tınmıyordu. Bir devrin son durağındaydı. Temsil ettiği imparatorlukla birlikte çöküyordu. 120. Bana ahlak dersi verecek ve alkolün zararlarını sayıp dökeceğine kendin gel. Bilmediğin bir şey var. İçmekle zehirden şifa umuyorum. Hayatı hayat suyunda, varlığını yokluğunda arıyorum. Hamit. 121. Görünüşler gayet parlaktı. Soy ve aile, sosyal mevki, servet. Ne yazık ki sadece görünüşten ibaretti bunlar. Bu muhteşem cephenin gerisinde her şey harap, aşınmış, kırık dökük ve dağılmış bir haldeydi. Zira onun mensup olduğu insan topluluğunun yolu bir devrin sonuna, az sonra bir avuç külden başka bir şey bırakmayacak bir çöküş devrinin nihayetine varmıştı. Bu kadar ayrılık içinde hükümetler, edebi çevreler, toplum daima Abdülhak Hamid'e saygı besledi. Bu ayrıcalıklı hal onu garip bir sona sürükledi. Kendisi göklere çıkarılırken eseri yasaklandı. İlişkileri şüphe uyandırdı. Piyesleri durduruldu. Ona şatafatlı mevkiler verildi, sonra kısa talihinin zaferinden daha faydalanamadan hepsi geri alındı. Zengin doğmuştu fakat ansızın mali bir bozguna uğradı. Resmi vazifeleri yüksekti ama devlet iflasa doğru gidiyordu. İşte karşılaştığı sosyal ve ailevi bin çeşit güçlük. Muvaffakiyet avını kemiriyor, parasızlık namzedini takip ediyor. Bu altın suyuna batırılmış bir sıkıntı ve yoksulluktur. Hayatını layık olmadığı halde yakasına sarılan o iki belaya, zafere ve sıkıntılara göre düzenlemesi lazım gelecekti. Eğer bu geçim şartları onu yere vurmadıysa sadece ruh sağlığından değil, canlılığının yaralanması imkansız sağlamlıkta oluşundandı. 122. 1922 kışı Viyana. Devlet gemisinin karanlık sulara gömülmek üzere olduğu 1922 sonunda altın suyuna batırılmış sıkıntılar içindeki şair bir şiir yazdı. Şiir değil, bir imdat çığlığı, bir feryattı bu. Zihinlerden silinmiş, kaderine terk edilmiş bir şairin işaret fişeği. İbreti alem için yazılmış ve cümle alem huzurunda ilan edilmiş bir fukara ilmu haberi. Şairi Azam başlıklı bu şiiri Tanın gazetesine gönderdi. Tanin, 25 Aralık 1922'de şiiri Gurbetten Bir Ses başlığıyla yayımladı. Üstünde şu takdim satırları vardı. 25 Aralık 1922. Uzun müddetten beri Viyana'da mahrum bir inziva hayatı geçiren şair Azam, Abdülhak Hamit Bey'in bu defa İstanbul'a gelen bir dost eliyle lütfen göndermiş olduğu aşağıdaki şiirini hem iftihar hem de aynı zamanda büyük bir üzüntü ve utançla yayımlıyoruz. Düşünüyoruz ki Viyana sokaklarında dolaşan bu hayalet, makber yazarının ta kendisidir. Edebi veli nimetine karşı pek kadirşinas olmayan yeni nesil için bu ne ayıp şey. 123. Mevki Viyana, bir darbeyi makus ile düşmüş o yana. Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler. Hem bir defaat. Onlarla yatıp kalkar imiş, kendisi söyler. Vaktiyle bütün polde yapılmışsa da heyhat, cümlesi solmuş. Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş bir paltosu vardır. Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. Ya Rab ne hayat, cepler delik az çok. Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. Bir korkusu vardır, meyhanelerin saati tatili pek erken. Bir kirli paçavrayla gezer, mendilidir o. Lastikleri bir başkasınındır ki yürürken, durmaz ayağından kaçar ekser. Serpuşu ne festir, ne külahtır, ne sarıktır. Kalpak da değildir. Bir şapka mı? Haşa! O onun kendine mahsus bir başka şekildir. Keşkül gibi bir şey. Milliyetine farık olan yok. Soruyorlar. Kimdir bu alamet? Bu musibet ne kılıktır? Ürkütmeyelim, sus. Bir kahkaha, bir avave kopmakta peyapey. Bazen de müheyyayı tasadduk duruyorlar. Zülfakrına bir zam. Ancak biri vardır ona der şairi azam. Yer Viyana. Ters bir darbeyle düşmüş o yana. Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler, hem de defalarca. Onlarla yatıp kalkarmış, kendisi söylüyor. Vaktiyle bütün polde yapılmışsa da ne yazık. Hepsi solmuş. Vaktiyle siyah, şimdi ama yemyeşil olmuş bir paltosu vardır. Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. Ya Rab ne hayat, cepler delik az çok. Ama ne zarar var ki delikten düşecek yok. Bir korkusu vardır, meyhanelerin kapanma vakti pek erken. Bir kirli paçavrayla gezer, mendilidir o. Lastikleri bir başkasınındır ki yürürken, durmaz ayağından çıkar çoğu zaman. Başlığı ne festir, ne külahtır, ne sarıktır. Kalpak da değildir. Bir şapka mı? Haşa! O onun kendisine mahsus bir başka şekildir. Dilenci çanağı gibi bir şey. Milliyetini fark eden yok, soruyorlar. Kimdir bu alamet, bu musibet, ne kılıktır? Ürkütmeyelim, sus. Bir kahkaha, bir havlama kopmakta arka arkaya. Bazen de sadaka vermeye hazır duruyorlar. Hor görüş farkına bir zam. Ancak biri var, ona der şairi azam. Tanin, No 73, 23 Kanunu Evvel, 1338-1922. Abdülhak Hamid Tarhan, bütün şiirleri 3. Hep yahut hiç, İlhamı Vatan, hazırlayan İnci Engin'ün. İstanbul Dergah Yayınları, 2. baskı, Kasım 1999, sayfa 179. 124, Aralık 1922, İstanbul, Ankara. Bu hazin şiir, şairin eski eserlerinin tersine alelade bir dil ve alabildiğine sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştı. Yalılarda doğmuş, konaklarda büyümüş, hem şarkı hem garbı gezip her dili o dilin başkentinde öğrenmiş. Sefirlikte itibar, şairlikte hürmet görmüş. Hep en güzel ve en genç kadınlarla birlikte olmuş. İstediği önüne gelmiş, istemediği gözünün önünden süpürülmüş, azameti ve şıklığıyla meşhur şair, senelerce mısra üstüne mısra ekleyerek yonttuğu devasa heykeli yerle bir etme pahasına, hali hazırda içine düştüğü sefalette olanca çıplaklığıyla tasvir ediyor. Nicedir başının üstünde yaldızlı bir şeref tacı gibi taşıdığı Şair-i Azam lakabını alaya alıyordu. Şair-i Azam ertesi gün her tarafta akisler bırakan birkaç mısra başlığıyla Hakimiyet-i Milliye'ye de yayımlandı. Aka Gündüz'de unutulan dahiyi savunan bir makale yazmıştı. Aynı gün Ankara'da çıkan Yeni Gün'deki Her Gün Bir Düşünce sütununda İsmail Habip, Hamid'e sahip çıkan bir yazı kaleme aldı. Ardından İstanbul'daki diğer dergilerde, gazetelerde şiiri kullandı. Hamid bir anda tartışma konusu oluvermişti. Çıkan yazılar Büyük Millet Meclisi'nde elektrik akımı gibi bir heyecan yarattı. Mebus Rasim Efendi bu manzumeyi feci diye tarif etti. Bir kısım mebus, eşberi yazan şair sıkıntıda olmamalı diye ona sahip çıktı. Kahramanlığı, vatan savunmasını, yurt sevgisini bir nesil eşberden öğrenmemiş miydi? Saldırsa vuhuş ile beraber, vermez ona bir karış yer eşber. Hazır duruyor hücuma merdan, gelsin gelecekse, işte meydan. Saldırırsa vahşilerle beraber, vermez ona bir karış yer eşber. Hazır duruyor hücuma yiğitler, gelsin gelecekse, işte meydan. Dizeleri bir devrin manzumlarına amentü olmamış mıydı? 22. ayrımın sonu sayfa 299, devamı 23. ayrımda.